Ayrım 8. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 70. Büyüler ve Pandomimler. Siegfried Alp 10 dakika gecikmeyle cezireye geldi. Lal rengi ipek astarlı koyu füme kostüm, yine lal rengi bir kravat ve beyaz ipek gömlek giymişti. Bunun büyük bir etki yaratacağını biliyordu. 22 yaşındaki genç Alp, ilginç giyim tarzının yanı sıra bir takım garip tavırlarıyla küçük bir efsane havası yaratıyordu. Örneğin eğri duran bir konsolun yerini değiştirtmeden masaya oturmaz ya da aynı gece farkında olmadan iki yemek davetini birden kabul ettiği için ordövrden hemen sonra masayı terk ederdi. Hammerley'ler kulübün yeşil çimenlere açılan özel salonlarından birine yerleşmişlerdi. Onların istekleri doğrultusunda hazırlanan uzun masanın üzerindeki antika gümüş takımları parıltılar saçmaktaydı. Bu davet nedeniyle kurulan küçük barın önünde davetliler ayakta aperitiflerini yudumluyorlardı. Siegfried, Chester Lamotte ve Sibilla'nın içten selamlarıyla karşılanmıştı. Geç kaldığından dolayı kıyafeti ve cazibesiyle bütün bakışları üzerine çekeceğinden emindi. Resmi davetlere özgü bir hareketle Sibilla'nın elini öptü. Sir Charles onu protokol sırasına göre davetlilere takdim etti. Yapımcı Sir Cecil Basildon, ünlü aktris Margaret Hartnell, Eric Redman, Harvey Manners, oyunu sahneye koyan Clive Eakins, Barbetta Coles ki onu daha önceden tanıyorsunuz sanırım, Kaiser Baronesi, Chester Lamotte, onu da tanıyorsunuzdur mutlaka. Siegfried telefonda Chester Lamotte'un yaptığı açıklamaları dikkatle dinlemişti. Hanımların ellerini öptü. Onu soyan bakışlar karşısında yüzü kızarmadan son derece rahat hareket ediyordu. Bu, sosyete yaşamının öğrettiği derslerden biriydi. Çektiğin ilgi nedeniyle oluşturduğun hava uygun olsun ya da olmasın, asla sersemlemiş görünme. Konuklar yerlerini aldığında Siegfried kendini Barbetta Coles ile Dorothy de Kaiser arasında buldu. Sir Cecil İngiliz film ekibinin dar sokaklarda film çekerken yaşadığı zorluklardan, ajansın bulduğu Mısırlı asistanların dil sorunlarından ve yaşanan karışıklıklardan bahsetti. Daha sonra karşılıklı sohbetler başladı. Filmin adı ne olacaktı? Doğu Geçidi ya da Kara Gün? Henüz bilinmiyordu. Konusu neydi? Tedbirsiz bir ajan gizli servisten bir kadın tarafından takip ediliyordu. Tabii ki adalete düşkün bu kadın Margaret Hartnell değil mi diye sordu Siegfried Alp masumca. Evet diye bağırdı Hartnell heyecanla. Şu tedbirsiz ajan da Bay Manners olmalı, Harvey Manners. Alp'e bir ajan bakışı yöneltti. Ve tabii ki ajan da bu adalete düşkün kadına aşık olur değil mi diye sordu Siegfried. Yine doğru dedi Margaret Hartnell heyecanla. Durun durun. Bütün bunlar bana çok basit göründü. Senaryoda bir sürpriz olmalı. Şöyle ki şu ihanetle suçlanan ama aslında dürüst olan ajan da gerçekte bir başka ajanı izlemeli diye devam etti Siegfried. Muhteşem diye haykırdı Sir Cecil Basildon. Senaryoyu siz yazmalıydınız. Neredeyse aynısı. Harika, harika. Çok parlak diye bağırdı Chester Lamotte. Sibilla çok eğleniyor gibiydi. ''Peki tabanca kullanmayı biliyor musunuz?'' diye sordu Siegfried Margaret Hartnell'a dönerek. ''Aa bu delikanlı çok zeki'' diye söze girdi Sir Cecil. Sevgili Margaret hayatında tek bir tabanca bile görmemiştir. Ona nasıl tutulacağını öğretmek için saatlerce çalışma yapmak gerekti. Margaret Hartnell sıkıntıyla iç çekti. ''Eminim ki şimdi onu John Way'den daha iyi kullanıyorsunuzdur değil mi?'' diye sordu Siegfried. Artık 15 adımdan bir sinema eleştirmenini devirebiliyor dedi Chester Lamotte. Masada gülüşmeler oldu. Güney Afrika'dan getirtilmiş kaplumbağa çorbası servis ediliyordu. Bugün neler yaptınız Siegfried diye sordu Sibilla. Bir kadını görmeye gittim. Hayır, bir adamı. Yani nasıl söylesem bilemiyorum. Doğunun bir kadın ruhuna sahip en büyük kahinini. Bu cevapla salonda büyük bir sessizlik oldu. Alp bunun tadını çıkarıyordu. Chester Lamotte'un bile ağzını kapamıştı. ''Kadın ruhuna sahip bir adam.'' diye tekrarladı Sir Cecil. ''Nasıl bir şey bu? Anlatsanıza.'' ''Muhteşem.'' diye bastırdı Sir Charles. ''Ama o kadar da nadir değil.'' diye söylendi Chester Lamotte. Bu karşılık Sir Charles'ı güldürdü. Bunun üzerine Siegfried, eski Kahire'de resimlerdeki gibi bir evde yaşayan, Ermiş Zahiya Takma isimli bu kahini niye böyle tanımladığını düşündü. Aslında bu medyum ona baş döndürücü kehanetlerde bulunmuştu. Tatilini Türkiye'de geçirmeyi planladığını nasıl bilebilmişti? O aslında erkek mi yoksa kadın mı diye sordu Margaret Hartnell. Or is he another poofster? Yoksa homoseksüel mi? O aile babası bir erkek ama vahiy geldiği zaman kadın sesiyle konuşuyor dedi Siegfried. Takma kirpiklerle iyice irleşen gözlerini ve Max Factor'ın en cırtlak serisinden pembeye boyadığı dudaklarını kocaman bir O şeklinde açan Margaret Hartnell kendini kaptırmış tüm dikkatiyle dinliyordu. Ona soracak çok sorum var dedi masada şaşkınlık sesleri yükselirken. Benim de dedi Barbetta Coles. Sonuçta gizemli doğunun kalbindeyiz diye söze girdi Sir Cecil. O zaman bu biseksüel kahini ne zaman görmeye gideceğiz? İnsanları sadece gece yarısına kadar kabul ediyor diye açıkladı Siegfried Alp. Misafirler bir an önce oraya gitmek için telaşlandılar. Sadece Sir Charles ve Harvey Manners karşı fikirdeydiler. Çünkü Sir Charles, majestelerinin diplomatik erkanının bir üyesi olarak bu uygunsuz saatte kahinin oturduğu yere gitmenin pek hoş olmayacağını öne sürüyordu. Çok fazla içmiş olan Harvey Manners ise böyle saçma sapan şeylerle harcayacak zamanı olmadığını söylüyordu. Diğerlerine katılma arzusuyla yanıp tutuşan Sibylla, "Ama ben gidebilirim, değil mi Charles?" diye sordu, adeta duruşma sonucunu bekler gibi. Sir Charles dudağını bükerek sivil bir arabayla gidebileceğini söyledi. "Benimkiyle," diye teklif etti büyük bir Plymouth'u olan Dorothy de Kaiser. "Benim de var. Ben 3 kişiyi alabilirim," dedi Barbetta Coles. Chester Lamont alaylı bir şekilde, "Can you really?" "Gerçekten yapabilir misin?" diye sorunca Barbetta gülme krizine tutuldu. Kulübün bir başka salonundan hareketli bir toplantının yankıları onlara ulaşınca bir an için konuşmalarını kestiler. Çünkü çok aşina oldukları bir şarkının sözleri duyuluyordu. Auld Lang Syne, ünlü bir İskoç ezgisi. Sıcak sesli bir tenor tarafından söyleniyordu. Hepsi başlarını kaldırdılar. Ama Sir Charles başını kaldırmamayı yeğledi. Bu McGorman şerefine düzenlenen veda yemeğiydi. Should old acquaintance be forgotten for the sake of auld lang syne? With we he run about the braes. İskoç İngilizcesinde ikimiz bayırları aşmalıyız. Sir Charles bir rüyadaymış gibi gülümseyerek bu şarkıyı söyleyen Redman'a karanlık bir ifadeyle bakıyordu. Onlara katılabilir miyiz diye atıldı Margaret Hartnell. Sanmıyorum dedi sert bir ifadeyle Sir Charles. Sibylla bir an daldı. Bunlar ülkesinin yankılarıydı ve onu orada adeta bir sitem gibi yaralamıştı. Öğle sonrasının hatıralarını kafasından kovdu. Göğüsleri titriyordu. Kendini gülümsemeye ve İskoç ezgisinden önceki konuşmaya dönmeye zorladı. Kahvelerini yutar gibi içen ekip, iyice sarhoş olan Manners'ı barda bıraktıktan sonra arabalara yerleştiler. Sir Cecil, Margaret Hartnell, Siegfried Alp ve kendini bu maceranın cazibesine kaptıran Sir Charles ile Sibylla önden gidecek olan Kaiser'ın Plymouth'undaydılar. Barbetta Coles'un ite kaka giden küçük Ford'unda ise Chester Lamont ve Eric Redman arkada oturmuşlar onları takip ediyorlardı. Öndeki arabada bulunan Siegfried arkada oturmuş Dorothy de Kaiser'a yolu tarif ederken Margaret Hartnell'ın elinin kalçasında gezinerek cinsel organına yaklaştığını fark etmiyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Aktris bir taraftan da artık Avrupalıların oturduğu semtlerin dışında ilerleyen arabanın camından seyrettiği, resimlere konu olacak bu manzaralar karşısında çığlıklar atıyor ve arkadakilere dönüp "Şu eve bakınız, şu kahveye bakınız" diye konuşuyordu. Daha önce seçtiğimiz dekorları bir kenara bırakarak açık hava çalışmalarımızı artık bu olağanüstü güzellikteki dekorlarda yapsak daha iyi olacak diye mırıldandı Sir Cecil. Arabada bir sarsıntı oldu ve Siegfried çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Margaret Hartnell bu kez saklamaya gerek görmeksizin onun hayalarını sıkmıştı. Sir Cecil Basildon hiçbir şeyin farkında değil gibiydi. Yorgun bir ifadeyle ucu yaldızlı fil dişinden uzun ağızlıyla sigarasını tüttürmeye devam ediyordu. Kahinin evi, karanlıkta birbirlerinin üzerine yatmış gibi görünen eski evlerin çevrelediği küçük bir meydanın üzerinde ve üç katlıydı. Sokaktaki tek gaz lambası sarımtırak bir ışık yayıyordu. Sessizlik kapı vuruşlarıyla yırtıldı. Genç bir adam üçüncü katın penceresinden sarktı. Siegfried kolunu kaldırdı ve Arapça birkaç kelime söyledi. Genç adam olur anlamında başını salladı. "Olağanüstü," diye mırıldandı Sir Cecil. Bu gerçekten de mükemmel bir dekordu. Sadece aktörler bekleniyordu. Ama ne yazık ki İngiliz, beklenen kişilerin gelmeyeceğini ve sokağın sessizliğini bozanların sadece yeteneksiz dublörlerden ibaret olduğunu bilmiyordu. Birkaç dakika sonra tahta kapının sürgüsü açıldı. Siegfried önde, Sibilla ve Sir Cecil arkada ilerliyordu. O sırada gecenin karanlığında aniden ağzında bir tutam otla bir keçi merdivenlerden aşağı sıçraya sıçraya indi. Margaret Hartnell az daha dengesini kaybediyordu. "Bu bir keçi mi yoksa teke mi?" diye sordu Sir Cecil. "Hayatımda ne keçi ne de teke gördüm," diye cevap verdi sinirli bir sesle Margaret. "Bu belki de şeytandır," diye bağırdı Barbara Coles. Az önce pencerede görünen genç Mısırlı birinci katta tekrar belirledi ve trabzandan sarktı. Kuşkusuz Siegfried'e Arapça hoş geldiniz diyordu. Siegfried de ona Arapça karşılık verdi. Bir sürü çıplak ayaklı çocuk tıpkı muhafız alayı gibi gözlerini aktrisin gözlerine dikerek misafirleri karşıladılar. Yer yer yoncaların bittiği merdivenlerden az daha kayıp düşecek olan Margaret Hartnell'ı son anda Chester Lamotte kolundan yakaladı. "Margaret, iyi ki böyle bir şeref muhafızın var," dedi Clive Atkins. 4-5 tane tavuğun takip ettiği Margaret, "Dear me, ne demezsin?" diye mırıldandı. Misafirlerin geldiğini kahine haber vermek üzere Siegfried önde, diğerleri arkada, üçüncü kata ulaştılar. Geniş sofada viraneliğin yok edemediği eski güzellikler silinmemişti. Çalışkan örümceklerin koruması altında bulunan duvarların üst kısımlarındaki ve tavanlardaki fresk ve mermer kalıntılarından buranın daha önce eski bir Osmanlı ikametgahı olduğu anlaşılıyordu. Girdikleri geniş oda lambriliydi. Başlıca eşya olarak eskimiş ve oldukça kirli kumaşlarla kaplı sedirler ve üzerlerinde yıpranmış yastıklar vardı. Kızıl bıyıklarını buran genç bir adam sedirin ortasında oturuyordu. Elindeki çay bardağını sehpanın üzerine koyarken eliyle hoş geldiniz işareti yaptı. Sir Cecil kahinle hangi dilde anlaşacaklarını sordu. "For I doubt that we the wretched bugger speaks any Christian language." "Çünkü zavallı herifin herhangi bir Hristiyan dili konuşabileceğinden şüpheliyim." Siegfried onu kolundan çekerek susturdu. "Good evening ladies and gentlemen," dedi kahin hınzır bir tonda. Sir Cecil utangaç tavırla mırıldandı. "I'm sorry." Siegfried İngiliz'in yaptığı gaftan rahatsız olmuştu. "Ben zaten Arapça konuşuyorum, sorun yok." Margaret Hartnell her birine başını sallayarak gülümseyen kahine doğru saygılı bir ifadeyle ilerledi. "I am so thrilled to meet you." "Sizinle tanıştığım için çok heyecanlıyım." Samimi olduğu belliydi. Kahin İngiliz kadını sanki bir rüyanın derinliklerindeymişçesine yarı kapalı göz kapakları arasından soluk gri bakışlarıyla süzüyordu. Belki de onun gerçekliğinden kuşku duyuyordu. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen celabeli dört delikanlı bu loş ortamda sanki gözü açık uyuyan heykeller gibi ayakta duruyorlardı. "Please take seats." "Lütfen oturun," dedi kahin. Misafirler yerlerini aldılar. Kahinin bir hareketiyle gençlerden biri üzerinde ağız kısmındaki yaldızları silinmiş bardaklar ve dumanı tüten bir semaver dolusu çayın bulunduğu bir tepsi getirdi. Uzun bir sessizlik oldu. Kahinin bakışlarını kimin üstünde yoğunlaştırdığı ya da uyuyup uyumadığı bilinmiyordu. Genç delikanlı bu kaynar buruk çayı ikram etti. "Margaret, ilk soruyu siz sorun," dedi Sir Cecil. Margaret Hartnell sırlarının ortaya döküleceğinden biraz tedirgin olmuş gibi görünüyordu. "Hayatım, duygusal hayatım," diyebildi kelimeleri seçmeye çalışarak. Kahin duymuş muydu? Siegfried soruyu Arapça tekrarladı. Kain başını salladı ve bir süre sonra çocuk sesiyle konuşmaya başladı. "Vahiy geldi," dedi Siegfried usulca. "Yazık bu susamış ruha. Bardağın biri boş, diğeri kırık." Arapça ve incecik bir sesle konuşuyordu. Dişler sallanmaya başladığında daha çok et yemek istenir. Siegfried tercüme ediyordu. Margaret Hartnell gözlerini kocaman açmıştı. Clive Ekins şaşkınlıkla boynunu uzatmıştı. Sir Cecil biraz sıkılmışçasına bakışlarını yere yöneltmişti. "Başka soru?" diye sordu Siegfried. Margaret Hartnell büyük bir üzüntüye boğulduğunu belli etmeksizin hayır anlamında başını salladı. "Dorothy, şimdi sıra sizde," dedi Sibilla. "Hayatımın neresindeyim?" diye sordu Dorothy de Kaiser. Siegfried bu yabancıların kendi kültürlerine ve temsil ettikleri sömürgeci güçlerine düşman olan bu ruha nasıl olup da utanmadan böylesine açılabildiklerini merak ediyordu. En samimi dostlarına bile söyleyemeyecekleri şeylerini itiraf edebiliyorlar ve de üstüne üstlük bu itiraflarını herkesin önünde yapabiliyorlardı. Kahin tekrar konuşmaya başladı. "İlkbahar geldi, çiçekler meyveye dönüştü, sepetler meyve dolu. Ama rüzgar fırtınayı haber veriyor." "Bütün bunların ne anlamı var?" diye mırıldandı Dorothy de Kaiser rahatı kaçmışçasına. "Benim sorum yok. Gerçekten hiçbir soru sormayacağım," dedi Barbetta Coles başını iki yana sallayarak. "Öyleyse sıra benim," dedi Sibilla. Önüne geçilmez bir endişe duymasına karşın gülümsemeye çalışarak. "Peki ben hayatımın neresindeyim?" diye sordu. Hepsi bekliyordu. Kahin derin bir nefes aldı. Yolcu kadın, cennetin kutsal hurmalarının olduğu vahada duracak. Daha sonra yoluna devam ettiğinde, devesinin eğri üzerinde bir çuval hurma bulacak. Sibilla kıpkırmızı kesilmişti. Bütün gözler ona dönmüştü. Ama loşluk onun heyecanını maskeliyordu. Hiç kimse, hatta kocası bile bu sözlerden hiçbir şey anlamamıştı. Sadece kendisi anlamını tahmin ediyordu ve belki Siegfried. Kalbi gümbür gümbür atarken, diğerlerinin sorularına verilen cevapları yarım yamalak dinleyebildi. Bilgili bir köylü, eşek ile öküzü bir araya getirip aynı arabaya koşmaz. Bu yapımcıyı hayrete düşürmüştü. "Nasıl yani?" diyecekti ki, Sir Charles, sıranın kendisine geldiğini fark ederek geleceğin ona ne getireceğini sordu. Narları yiyen kişi, bir sepet portakalının çalınmasından yakınmamalı. "İşte bu çok esrarengiz," dedi Sir Charles küçük bir kahkaha atarak. Clive Ekins meslek hayatı üzerine sorduğu sorunun cevabını bekliyordu. Uzun yıllardan beri flüt çalan bir flütçü eline gitar tutuşturulduğunda iyi bir müzik yapamaz. Geleceği hakkında endişeleri olan Chester Lamott ise şu sözlerle karşılaştı. "Tilki tavukları yemeği bitirdiğinde ev sahibinin köpeği onu ısırmaya gelir." Bu sözler Lamott'un tiz bir sesle gülmesine sebep oldu. Siegfried'in payına da şu cümle düştü. "Kırlangıçlar hiçbir zaman atmacalarla uçmazlar." Siegfried kala kaldı. Sibilla'nın da kıpkırmızı kesildiğini görmüştü. O halde acaba kâhin gerçekten sırları bilebilmiş miydi? Nitekim Margaret Hartnell kendisine söylenenlerden dolayı kızmış görünüyordu. Oturum bitmişti. Misafirler birkaç dakika kendi düşüncelerine daldılar. Sir Charles, Siegfried'in kulağına fısıldadı. "Ne kadar para vermemiz gerekiyor?" "Her birimiz için birer lira," diye cevap verdi Siegfried elini portföyüne atarak. Sir Charles, kahinin önüne parayı koydu. Bu hareket, onun rüyadan uyanmasına sebep oldu. Önünde paraları gören kahin, elini sedef bir kutuya uzatarak açtı ve misafirlere ikram etti. Bunlar sarılmış sigaralardı. Sadece Chester Lamott içinde ne olabileceğini tahmin ederek bir tane aldı. Saat ilerlemişti. Margaret Hartnell dönmek istedi. Hep birlikte ayağa kalktılar ve keçilerle, tavuklarla işgal edilmiş merdivenlerden tekrar indiler. Dekor şimdi hiç de hoş görünmüyordu. Komik, opera yerinin ifade edilemez bir drama bırakmıştı. "Chinese cookies," diye bağırdı Barbetta Coles. Çin bisküvilerinin içinden çıkan niyetlere ve manilere atıfta bulunmuştu. Neye uğradıklarını anlayamamanın sıkıntısıyla arabalardaki yerlerini aldılar. Dorothy de Kaiser direksiyona geçtiğinde kâhinin söylediği ilkbahar ve yaz kelimelerinin taşıdığı gizli yorumların ve hiçbir özelliği olmayan bu kelimelerin ne anlama geldiğini Siegfried'e sordu. Siegfried ise onları buraya getirdiği için pişman olmuştu. "Neden bilmiyorum ama burası benim moralimi bozdu," dedi Margaret Hartnell. Arabalar bütün ışıkları hala yanan Shefford Oteli'nin önünde durduğunda filmciler indiler. Sonunda memnuniyetin hakim olduğu bir vedalaşma oldu. "Siegfried, lütfen bir gece içkisi içmeye gelin," dedi Margaret. Siegfried bu teklifi kabul ederek muhteşem bir terasa açılan merdivenden çıktı. Gecenin serinliğinde birkaç müşteri bardaklarında kalan içkilerini yudumluyorlardı. İlk defa geldiği bu otelin antika mobilyalı, mağribi salonunda vaha görüntüsü veren halılar ve saksılar içerisinde palmiyeler vardı. Sir Cecil Basildon ve Clive Atkins yatmak için yukarı çıkmaya karar verdiler. "İşte bizi terk ediyorlar," dedi Margaret Hartnell. "Harvey'in de bir İngiliz sarhoşu gibi hala barda acınacak durumda oturduğundan hiç kuşkum yok. Öyleyse biz de içkilerimizi benim odamda içelim." Siegfried bir eşek arısı tarafından sokulacağını düşünüyordu ama kaçmayı da gururuna yediremiyordu. Otelin kuş kafesini andıran parmaklıklı ve yavaşça çıkan asansöründe, daha sonra da aktrisin süitinin kapısına kadar uzanan kalın doğu halılarıyla kaplı koridorda bu karmaşık duygularını saklamayı başarmıştı. Margaret ona anahtarı uzattı. Bu sembolik bir hareket miydi? Anahtarı aldı, kilide soktu, kapıyı açtı ve geri çekilerek aktrisin girmesi için yol verdi. Hartnell elektrik düğmesini çevirdiğinde içerisi aydınlanmıştı. Siegfried endişeyle kapıyı kapattı. Odasına geçerek ayakkabılarını çıkaran Hartnell daha sonra tekrar salona dönüp oturdu ve telefona sarıldı. O sırada pencereden bakan Siegfried, General Kleber'in altında öldürüldüğü Banyan'ı arıyordu. Sonunda onu buldu. "Viski?" diye sordu Margaret. "Duble mi?" Bu boşluk doğrusu onu eğlendirmişti. Siegfried baktığı pencerenin önünden ayrılırken o da banyoya geçti. "Kapı çalındığında tepsiyi alabilir misiniz?" diye sordu Siegfried'e. Siegfried odada yalnız kalmıştı. Rafları inceleyerek aktrisin elbiselerine ve süs eşyalarına baktı. Özellikle fuşya rengi volanlı mor geceliğe. Koltuğun üzerinde solmuş bir orkide gibi duruyordu. Hangi şartlar altında böyle bir gecelik giyilebilirdi? Aniden kafasında bir şimşek çaktı. Yoksa Margaret her gece bir başka kişiyle mi takılıyordu? Kapıda bir ses duydu. Otel servisinin bu kadar hızlı olmasına hayret etmişti. Kapıyı açtığında yıkılacak derecede sarhoş olan Manners'ı karşısında bulmanın sürprizini yaşadı. "Seni küçük piç," diye homurdanan Manners, Siegfried'in yüzüne bir yumruk salladı. Filmlerdeki yavaşlatılmış sahnelerin eğlencesini yaşarmışçasına geri çekilen Siegfried bu yumruktan kendini kurtarmış ama dengesini kaybeden Manners eşiğin üzerine boylu boyunca yayılmıştı. Tam bu olay üzerine içecekleri taşıdığı tepsiyle gelen ve bir yerde yatan adamın cüssesine bir de Siegfried'in narin bedenine bakarak yanlış bir sonuç çıkaran oda servisi görevlisi hayranlık dolu bakışlarla konuştu. Bu bey biraz önce aşağıdaki barda da olay çıkarmıştı. Ardından yerde yatan Manners'ın üzerinden atlayarak elindeki tepsiyi sehpanın üzerine bıraktı. "Neler oluyor?" diye banyodan fırlayan Margaret Hartnell, yerde yüzü koyun yatan ve küfürler savuran Manners'a bakıyordu. "Such a disgrace! Bu ne rezalet!" diye bağırdı. "Bu adamı buradan çıkarın!" Bu Semiramis otoritesiyle kime emir veriyordu? Telefona sarıldı ve Basildon'u odasına çağırdı. "Cecil, korkunç bir olay, çabuk gelin!" Birkaç dakika sonra çizgili ipek sabahlığıyla koşarak gelen Sir Cecil, Manners'ın alkolün etkisiyle düşüp sızdığını sanmıştı. Oda servisi görevlisi Manners'ı ayaklarından yakalamış sürüklüyordu. "Çevirin onu Tanrı aşkına," diye bağırdı Sir Cecil. Siegfried ve çocuk Manners'ı çevirip biri bacaklarından, diğeri koltuk altlarından tutarak koridorda taşıdılar. Bu sırada Margaret Hartnell, Mozart'ın bir operasını yorumlarcasına bağırıyor, Siegfried de gülmemek için kendini zor tutuyordu. "Tüm gece boyunca onu burada bırakamayız," dedi Sir Cecil, oda servisi görevlisine dönerek. "Onu odasına taşımak için yardım çağırır mısınız?" Bunun üzerine çocuk, yardım çağırmak için odaya dönerek telefona sarıldı. Şimdi dördü de ayakta, tıpkı ölü yıkayıcıyı bekler gibi duruyordu. Manners ise horluyordu. ''Siz mi onu bu hale getirdiniz?'' diye sordu Sir Cecil, Siegfried'e dönerek. ''Sanırım o kendi kendine bu hale geldi.'' Üç iri yarı adam sonunda gelebildiler ve Manners'ı kucaklayarak ayağa diktiler. Bu sırada Sir Cecil onun yüzünü ıslak bir mendille siliyordu. ''Ne gece?'' diye bağırdı Margaret Hartnell kapıyı kapatarak. ''Gerçekten de öyle. Dinlenmek istiyorum.'' dedi Siegfried. Gitmek için izin ister gibi bir hali vardı. ''Beni yalnız mı bırakacaksınız?'' diye endişeyle sordu Margaret ağlamaklı bir ifadeyle. ''Artık tehlikede olduğunuzu sanmıyorum. Daha viskinize bile dokunmadınız.'' dedi Margaret. Siegfried'i baştan çıkarmaya çalışıyordu. ''Benim için onu yarına kadar serin bir yerde saklayın.'' dedi Siegfried şakayla karışık bir tonda. ''Herhalde bana iyi geceler dileyeceksiniz.'' diyen Margaret suratını ona yaklaştırdı ve ardından genç adamın başını sıkıca kavrayıp büyük bir tutkuyla öptü. Siegfried belli etmemeye çalışarak başını geri çekti ve Margaret'in ellerini avuçlarının arasına aldı. ''İyi geceler.'' Taksi bulamadığı için yürümeye karar vermişti. Banya'nın önünden geçerken uzun uzun ağaca baktı. Saati sabahın birini gösteriyordu. Bir faytoncu kaldırımın kenarında duran arabasında uyuyordu. Hiç kuşkusuz atı da uyuyordu. Hala açık olan bir Arap kahvesinin kaldırımında oldukça geç kalmış bir müşteri çıplak ayağını altına almış, önündeki masada açık duran tavlaya düşünceli bir şekilde bakarken şikasını tüttürüyordu. Siegfried'i fark ederek yüzüne baktı. ''Dudağında ruj var.'' dedi. Siegfried durdu. Mendilini çıkararak ağzına yayılan ruju temizledi. Kahvedeki adam alaylı bir şekilde dudak büktü. Dekor gerçekti ama piyes farklıydı. Çünkü bu onun piyesi değildi. 8. ayrımın sonu, sayfa 80.